Merhaba siz değerli donanım haber takipçileri. Ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Asus'un Transform Book Trio adını verdiği üçü bir arada formundaki dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Şu an önümüzde durmakta olan Asus Transform Book Trio adından anlaşılabileceği üzere aslında 3 farklı kullanım senaryosunu bizlere sunabilen son dönemde gördüğümüz en yenilikçi bilgisayarlardan bir tanesi. Üçleme diyoruz. Peki neden üçleme diyoruz? Çünkü bu bilgisayarı isterseniz geleneksel bir dizüstü bilgisayar gibi, isterseniz ekranı çıkarıp tablet bilgisayarı olarak ya da eğer arzu ederseniz klavyeli bir tablet bilgisayarı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsinden bahsedeceğiz ancak öncesinde teknik özelliklerden bahsedelim. Aslında ilk defa bir videoda iki farklı teknik özellikten bahsedeceğiz. Çünkü ekranda ayrı donanım var ve klavye bölümü dediğim istasyon bölümünde ayrı donanımlar var. Şimdi isterseniz istasyon bölümünden, yani bir dizüstü bilgisayar donanımı açısından değerlendirelim bu bilgisayarı. İstasyon bölümünde Intel'in Haswell mimarisine sahip i5-4200U işlemcisinin olduğunu görmekteyiz. Çift çekirdekli olan bu işlemci Hyperthreading'de 4 çizek desteği sunabiliyor. 4 GB belleğimiz var. Depolama tarafında 500 GB'lık mekanik bir diskimiz var. Bu diskin bu bilgisayar olan etkilerini zaten ilerleyen dakikalarda konuşuyor oluruz. Bununla birlikte işlemciye entegre HD4400 grafik birimimiz var. Yine performansından bahsediyor olacağız. Tabii ki bu istasyon dizüstü bilgisayara güç verdiği için Windows 8 işletim sisteminde es geçmemek gerekiyor.
Tablet tarafının teknik özelliklerine baktığımızda işlemci platformu olarak Intel'in Atom Z2560 platformunu kullandığını görüyoruz. Bu platformda 2 GB'lık DDR2 sistem belleği yer almakta. Tablet kısmı, yani ekran kısmı da burada olduğu için 11 inçlik IPS Full HD bir ekran bizleri karşılıyor. 16 GB dahili depolamanın yer aldığı tablet kısmında 2 adet de kamera yer almakta.
Görebileceği üzere iki farklı donanımdan bahsediyoruz. Yani sistemin tablet kısmının ayrı donanımı var. Dizüstü bilgisayar kısmının, bilgisayar kısmının oluşturan istasyon kısmının ayrı donanımları var. Zaten bu bilgisayarı yenilikçi yapan da bu, çünkü daha önceki bilgisayar kombinasyonlarında, ikisi bir arada formundaki bilgisayarlarda genelde istasyon dediğimiz klavye bölümünde pil olurdu en fazla.
Ya da birkaç tane USB, HDMI çıkışı olurdu yani. Bağlantı noktalarında zenginlik sağlardı ama donanım anlamında içerisinde cihaza ekstra bir şey katan bir birim veya herhangi bir şey olmazdı.
Yani Asus'un Transform Book Trio modelinde iki farklı donanımdan bahsediyoruz. Bu neden önemli? Şimdi pek çok kişi artık hem dizüstü bilgisayar sahibi hem de tablet bilgisayar sahibi. Dolayısıyla yeri geldiğinde aynı anda iki cihazı da yanında taşımak zorunda kalabiliyor bazı kullanıcılarımız. Tableti biz daha çok içeriği tüketmek, notebookları da dizüstü bilgisayarda içerik üretmek anlamında kullanıyoruz. Asus'un Transform Book Trio modeli de işte çıkış noktası aslında buradan geliyor. Yani iki farklı bilgisayar taşımak isteyen ya da iki farklı bilgisayara sahip olmak isteyen kullanıcılara tek bir seçenek sunarak tüm bu ihtiyaçlara gidilebilecek bir formül yaratmış Asus. Şimdi bu iki farklı kullanım senaryosundan bahsedeceğiz ama öncesinde tasarımdan bahsedelim istiyorum. Asus Transform Book Trio'nun tasarım anlamında en dikkat çeken noktası kullanılan malzeme kalitesi. Çünkü sistemin tamamında alüminyum malzeme kullanılmış. Bu da ister istemez bilgisayarın hem şık görünmesini hem de kullanıcıya güven vermesini sağlıyor. Üst ve alt tarafa bakıldığı zaman fırçalanmış alüminyum olduğunu görmekteyiz. Kenarlara bakıldığı zaman ise gri renkli bir alüminyum çerçevenin olduğunu görmekteyiz. Bu hem hafif bir kontrast yaratıyor hem de yekpare görünümü biraz bozarak kullanıcılara daha şık, daha aksesuarımsı bir hava yaratılmasını sağlıyor. Tabii tasarımdan bahsederken şunu da söylemek gerekiyor. Alüminyum malzeme kullanımını söylemiştik. Bunun bir olumsuzluğu var. Cihaz ağır gerçekten de. Çünkü hani şu anda 2 kilograma yaklaşan ağırlıklardan bahsediyoruz ki Ultrabook deseniz neredeyse 170'li kadar daha ağır bir bilgisayardan bahsediyoruz. Tablet bilgisayar deseniz neredeyse
3 katına
yakın bir ağırlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla mobiliteye önem verenler için cihazın ağır olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii tasarımın bir diğer önemli noktası da kuşkusuz giriş çıkış, yani bağlantı özelliklerimiz. İstersen bundan da sen bahsettinler. Çünkü bu bilgisayar bağlantı seçenekleri açısından da çok zengin olmasa bile pek çok kullanıcının ihtiyacını giderebilecek esneme olanağını sunabiliyor.
Evet Ali, istersen iki platform halinde inceleyelim bunu. Tablet kısmındaki bağlantı noktalarını gördüğümüzde micro USB görüyoruz her zaman tabletlerde, telefonlarda artık görmeye alışık olduğumuz. Bunun yanında bir de micro USB genişleme kart yuvası var ki dışarıda tablet kısmında içerikleri tüketirken burada bize ekstra depolama alanı sağlıyor. Diğer tarafa baktığımızda ise, yani işin istasyon tarafına döndüğümüzde ise bütün bağlantıların burada toparlandığını görüyoruz. Kullanıcıların USB 3.0 bağlantılarına 2 adet porta sahip olduklarını, aynı zamanda bununla beraber çeşitli yeni güncel görüntü çıkış birimlerine de sahip olduğunu görüyoruz. Bunlar da HDMI ve mini display port olarak karşımıza çıkıyor. Yani bakıldığında tablet kısmı biraz daha sökeyim götüreyim, işimi halledeyim, geri getireyim ve sonrasında içerik oluşturayım, gerçekten çalışayım dediğimizde istasyona bağlı, istasyona dönerek çalışmayı düşünerek Asus bu cihazı tasarlayıp üretmiş. Çünkü bakıldığında en azından 11 inçlik bir tablet olduğu için üzerinde bir USB portu olması belki burada bir avantaj sağlar mıydı iş amaçlı kullanımlarda, onu bilemiyoruz ama Asus herhalde bunu biraz daha çok şey yapmış, istasyona geri dönsün ve orada içerik üretsin olarak diye düşünmüş.
Evet, tablet kısmını tek başına değerlendirdiğimiz zaman 700 gramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz. Bir tablet açısından ağır bir cihaz ama tabii bu tabletin 11 inçlik bir tablet olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugün 400-500 gramlık tabletlere baktığımız zaman genelde 7 inç, 10 inç kategorisinde yer alan cihazlar olduğunu görmekteyiz. Kuşkusuz tabletin hem ekran boyutunun büyük olması hem de alüminyum malzemeden üretilmesi bu bağlamda ağırlığını arttıran en büyük neden. Tabii alüminyum burada tek başına neden değil. Zira bakıldığı zaman başta iPad olmak üzere pek çok zaten tablette de alüminyum malzemenin kullanıldığını biliyoruz. Siz ağırlığın nedeni olarak genelde ekran boyutunu düşünebilirsiniz. Çünkü büyük bir tablet. Hatta Galaxy Note Pro ailesini bir kenara bırakırsak eğer tek başına tablet olarak sınıfındaki en büyük tabletlerden bir tanesi olduğunu da söylemek gerekiyor. Tablet ve istasyon kısmının ayrılabilir olduğundan bahsetmiştik. Şimdi isterseniz bunu gösterelim. Aslında daha önce yaptığımız Asus'un Transformbook T100 incelemesini izleyenlerin aşina olduğu bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Klavye ile ekranın denk geldiği kısmında yani orta bölümde bir buton var. Bu butona basarak ekranı çekiyoruz ve çıkartmış oluyoruz. Çıkardığımızdan itibariyle zaten ekranı tablet bilgisayar olarak kullanmaya devam edebiliyoruz. Gerçekten hani Asus'un burada yaptığı yeniliklerden bir tanesi de tüm bu geçişlerin kayıpsız bir şekilde gerçekleşebiliyor olması. Yani ekranı çıkartıyorsunuz birden Android çalışmaya başlıyor. Takıyorsunuz yine hızlı bir şekilde Windows'a dönüş yapabiliyorsunuz. Özellikle bağlantı kısmının yine metal malzemeyle yapılmış olması da bu noktada çünkü dayanıklılığı arttıran bir unsur. Çünkü sürekli ekranı çıkarıp takacağız, çıkarıp takacağız. Tabii, ve buradaki
tasarlanmış bir
mekanizmanın güven veriyor olması lazım. Bu bağlamda da Transformbook Trio'nun bunu gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.
Şunu da ekleyelim. Menteşeler çok iyi ve sıkı bir şekilde tutuyor tableti. Herhangi bir şekilde kaldırdığınızda hani klasik bizim bir dijital bilgisayar taşıma hareketimiz vardı ya. Alt taraftan tutar, tek elle taşırız.
Gösterelim hatta direkt.
Gösterelim. Kesinlikle ekran kısmı oynamıyor. Oldukça sıkı yani. Bir bütün dizüstü bilgisayarmış gibi gayet iyi bir şekilde kavruyor. Onu da belirtelim.
Yani en nihayetinde şöyle bir durum var. Az önce bahsettik. Ekran yaklaşık 700 gramlık bir ağırlığa sahip. İster istemez bir baskı oluşturuyor bağlantı noktasında. Ama Asus zaten hani mühendislik anlamında bu tür detaylara dikkat eden bir firma. Onu biliyoruz. Dolayısıyla bu bilgisayarda da ekran anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsan olur da ekran düşer mi düşmez mi konusunda herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Tabii şöyle yaptığınız an itibariyle 700 gramlık ağırlık ister istemez belli besleme yapıyor ancak genel olarak sıkıntısız bir yapıya sahip olduğunda söylemek gerekiyor. Şimdi giriş çıkış portlarından yani genişletilebilecek seçeneklerden bahsetmiştik. Tasarımla devam edelim ve klavyeden bahsedelim istiyorum biraz. Klavye konusu benim bu bilgisayarda en çok beğendiğim noktalardan bir tanesi oldu ki Transformbook T100'de de ben klavyeyi beğenmiştim. Özellikle tuşların yüksek tasarlanmış olması yazım keyfini arttıran bir unsur ki benim en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi de bu. İşimiz gereği sürekli bir şeyler yazdığımız için haberlerden tutun da mailleşme trafiğine kadar klavye bizler açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Transformbook Trio'da da benim klavyeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten sıkıntısız bir yapıya sahip. Sadece tek bir sıkıntı var. Bizim geleneksel klavyelerde gördüğümüz delete yani silme tuşunun yerine güç butonu konumlandırıldığı için arada ister istemez bilgisayarı istem dışı bir şekilde kapatabiliyorsunuz ama bunun dışında tuş yerleşimi anlamında bir sıkıntı yok. Yani gönül isterdi ki bir numerik pad takımı olsun.
Ama bu boyuttaki
bilgisayarlarda genelde görmediğiniz bir unsur.
Evet, hani onu koyacağız diye bu sefer tuşları sıkıştırsaydı bu sefer klavyeyi eleştirecektik büyük ihtimalle. Tuşlar çok küçük ve boşlukları çok sıkı olmuş diye. İster istemez burada sınırlayan faktör ekran boyutu ve tabletin çerçevesi olduğu için biraz fazla dışarıya yayılma gibi bir imkan olmuş. Belki biraz daha touchpad'i büyük yapabilirlerdi diye düşünüyoruz ama o da bakıldığında yine kendi içerisindeki alanın sınırlarına yaklaşmış durumda. Genel olarak benzer ürünlerde gördüğümüz gibi bunda da numerik pad'in olmadığı aşikar bir sebeple ortada.
Touchpad demişken topu senden alayım. Touchpad konusunda evet boyut belki biraz daha büyük olabilirdi ama bakıldığında görevini yerine getiren bir tasarımla karşı karşıyayız. Çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz kullanırken. Zaten hani şunu söylemek istiyorum. Apple'ın bilgisayarları, MacBook'ları bir tarafa bırakırsak eğer touchpad konusunda belki diğer yani Windows tabanlı bilgisayarlar içerisinde bu işi en iyi becerebilen firmalardan bir tanesi Asus. Yani şu ana kadar pek çok Asus marka dizüstü bilgisayarı kullandık. Hiçbirisinde hani touchpad'i keşke çok kötü olmuş, çok daha iyi olabilir şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmadık. İlla ki daha iyi dizayn edilebilirdi belki. Biraz daha kullanım kolaylığı sağlanabilecek şekilde alan büyük tutulabilirdi ama genel olarak
işin tekniğinde bir sıkıntısı yok.
İşin tekniği dediğin gibi bir sıkıntısı yok. Bunun dışında tabii ki tasarım anlamında aslında tableti de kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi tabletle ilgili olarak şunu söyleyelim. Sadece bu tablet değil pek çok tablette eleştirdiğimiz noktada çerçevelerin kalın tutuluyor olması. Asus'ta da yine çerçevelerin ince olduğunu söyleyemeyiz. Hem altta ve üstte hem de sağda ve solda çerçeveler bayağı kalın tutulmuş durumda. Tabii bunun en önemli nedeni insanların tableti taşırken parmaklarını koyabilecek alanı sağlayabilmek. Çünkü bakıldığında çerçevelerin minimalize edilmesi sizin isterseniz ekrana dokunmanız anlamına gelecek ki bu da bazı uygulamalarda kullanım zorluğu da yaratabilir. Dolayısıyla pek çok tablette olduğu gibi Transformbook Trio'nun Trio'daki tablet kısmında çerçevelerin kalın olduğu bir tasarımla karşımıza çıkıyor.
Evet bunu zaten benzerini senin dediğin örneği iPad tarafında görmüştük. Özellikle iPad mini'de elle tutulurken eli oluşturduğu baskıyı görmezden gelerek normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorduk ama yeri geliyordu sıkıntı çıkıyordu. Bazı uygulamalar çok verimli çalışmıyordu. Zaten 11 inçlik bir tabletten bahsediyoruz. Tutmak zaten zor. 700 gram yani. Uzun süre elinizde taşırken bir de incecik çerçeveden tutmaya çalışırsanız daha da kullanışsız bir ortam oluşacaktır. O yüzden biraz geniş bir tutmak parmak payı olsa da en azından rahat ve pratik bir şekilde kavranabiliyor.
Şimdi tasarımla ilgili son birkaç notumuz var. Onları da paylaşalım ve ardından kullanıma geçelim. Çünkü bu bilgisayarın fark yarattığı noktaların başına kullanımı geliyor. Değişik kullanım kombinasyonlarına hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Tasarımla ilgili birincisi ekran parmak izi tutuyor. Bunu söyleyelim. Bu hani özellikle bazı titiz kullanıcılar için sıkıntı yaratabilir. Çünkü benim çevremde de bazı insanlar var. Kesinlikle tek bir parmak izi bile ekranda görmek istemiyor. Yanında bez taşıyanlar var yani hemen o parmak izini silebilmek adına. Asus Transformer Trio'da da ekran parmak izi tutuyor. Yani bunu en baştan paylaşmış olalım. Diğer taraftan hem istasyonda hem de ekranda ayrı hoparlörler var. Ekranda iki tane, istasyonda iki tane olmak üzere toplamda dört hoparlörümüz var ama bunları gerçek zamanlı olarak yani simultane bir şekilde kullanabiliyoruz, kullanamıyoruz. Tabletin hoparlörü olarak iki tanesini kullanabiliyoruz ya da dizüstü bilgisayarın hoparlörü olarak istasyondaki iki hoparlörü kullanabiliyoruz. Yani gönül isterdi ki dördünü birden aynı anda kullanabileceğimiz bir teknik altyapı bizlere sunulsun ancak dördünü birden kullanamıyoruz. Fakat ses konusu bizim bu bilgisayarda beğendiğimiz noktalardan birisi oldu. Onları da zaten ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşıyor oluruz. Son detay da şu, tableti çıkardığınız zaman yani istasyondan ayırdığınız zaman alt kısmında belli başlı bazı bağlantı noktaları var. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise SD kart slotumuz. Asus bu tablette standart olarak 16 GB'lık bir depolama kapasitesi bizlere sunuyor. Yani sadece ekranın, tabletin kendisinin aslında depolama alanı 16 GB. İsterseniz siz micro SD kart takarak hafızayı arttırabiliyorsunuz. Ki micro SD kart slotuna ulaşmak aynı zamanda hızlı bir tasarımdaki ufak bir sihirbazlıkla hızlı erişim sağlanmış. Çıkarmadan da SD kart slotuna ulaşabiliyorsunuz. Çünkü dediğimiz gibi bu bilgisayarın kullanım senaryolarından birisi de şu klavyeli tablet. Evet. Dolayısıyla klavyesini kullanmak isterken tableti çıkarmak istemeyebilirsiniz. İşte o noktada hafızayı arttırmak isterseniz de yandan hemen SD kartı takabiliyoruz. Ve aynı zamanda SD kart slotun yanında bir de micro USB portumuz var. Yine Android 4.2 işletim sistemini kullanan bu tableti bir cihaz bağlamak isterseniz
oradan kullanabiliyoruz.
Şimdi kullanım deneyimi anlamında neler? İlk olarak Windows'dan başlayalım. Şimdi bu bilgisayar standart olarak Windows 8 ile geliyor ama tabii ki ücretsiz olarak Windows 8.1'i yükseltebilmek mümkün. Çoklu dokunmatik ekranımız var. Eğer arzu edersek Windows'un modern arayüzünü dokunmatik olarak kullanabiliyoruz ya da isterseniz yine istasyon üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Performans anlamında tabii ki herhangi bir sıkıntısı yok. Intel'in buradaki Haswell mimarisine sahip işlemcisi ve yine diğer taraftan bakıldığı zaman 4 GB bellek görevini yerine getirebiliyor. Ama performans tarafında bu bilgisayar aşağı çeken bir unsur var. O da depolama sürücüsü. 500 GB'lık diskimiz var. Bu disk mekanik tabanlı bir disk olduğu için ister istemez belli noktalarda siz diski beklemek zorunda kalıyorsunuz ki hani böylesine yenilikçi bir bilgisayarda bu hakikaten bu can sıkıcı bir unsur. Hani bizim yaptığımız testler yaklaşık 95-100 MB'lık bir okuma yazma performansına denk geliyor aslında
standart
ama
standart 2.5 inçlik 5400 RPM disk olduğunu gösteriyor bu bize. Gerçekten böyle yenilikçi bir bilgisayarda maliyet zaten yüksek onu kabul ediyoruz. Çift işlemci, çift platform her şeyden çiftler var. İki cihaz alıyoruz. Ama en azından bir cache yöntemiyle biraz daha maliyeti kontrol altında tutup hızlandırılabilirdi. Çünkü Windows zaten genel anlamda cache'lemeyi seviyor ve cache platformlarını, Intel'in sunduğu Rapid Storage gibi teknolojileri iyi, verimli bir şekilde kullanabildiğinden açılış kapanış hızlarında, sürelerinde inanılmaz farklar oluşturabiliyordu. Keşke anakartın üzerine gömülü olan bir 16-32 GB'lık bir NAND olsaymış da bir hibrit yapı haline getirselermiş depolama sistemini. O zaman çok daha hızlı ve seri çalışırmış. Açıkçası disk hakikaten bazen bilgisayarın genel kullanım performansını tutup paçasından aşağı çekiyor.
Ki aslında DRAM yongalarının anakartta gömme konusundaki ilk firmalardan birisi Asus'tur. Vakti zamanında yaptığı anakartların bir özel bir anakart modelini biliyorsun. Bellek çipleri anakartın üzerine gömülü olarak geliyordu. Tabii evet. Bu bellek güncellemesine izin vermeyen bir anakarttı ama en azından böyle bir tekniğiydi. Vakti zamanında kullanmış bir firmadır Asus. Onun dışında tabii genel olarak bakıldığı zaman i5 işlemci herhangi bir dizüstü bilgisayardan kullanım anlamında herhangi bir fark yok.
Evet.
Hatta 11.6 inç bir bilgisayar taşıdığınız için boyut anlamında ağırlık olarak olmasa bile boyut anlamında mobilitesi yüksek bir cihazla da karşı karşıyayız. Ki eğer şöyle bir durum söz konusu, şimdi siz dizüstü bilgisayarı kullanıyorsunuz diyelim, dizüstü bilgisayar modunda. Hani yanınıza bir aile bireyi geldi, abi ben tableti kullanmak istiyorum bana verir misin dedi diyelim. Tableti çıkarıp o kişiye verdikten sonra siz istasyon kısmını yani sadece klavye bölümünü herhangi bir monitör ya da televizyona bağlayarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da yine kullanım anlamında cihazın esneklik sağladığı yenilikçi noktalardan bir tanesi.
Evet Erdi, zaten Transformer Trio'yu burada farklı yapan kısmı da bu. Aslında işine özüne bakıldığında bütün numara istasyon tarafında. Yani dizüstü bilgisayar modunda kullanırken yaptığımız işlemler, işlemci, grafik birimi her şey istasyon tarafından çalışıyor. Normalde ekran kısmı içerisindeki tablet bölümü devre dışı kalarak direkt bakıldığında aslında sadece bir ekran gibi çalışıyor.
Yani bak ben bir daha uzanmak zorunda kaldım ama olay aslında bu.
Evet, her şey burada yani. Bahsettiğimiz bu... i5'ler, depolama sistemleri, her şey bu. Yani üstü bilgisayarın nasıl bütün içi, kalbi, klavyenin altındadır. Bunda da aynı mantık var. Bir de üstüne tablet birleştirilmiş.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında hani şimdi biz dizüstü bilgisayarlar ekranlı bilgisayar, masaüstü bilgisayarlar da ekransız bilgisayar olarak genelde biliyoruz. Yani kasa bazında düşünmek gerekirse. Şu an elinizde bir bilgisayar var. Hatta bir masaüstü bilgisayar bile diyebiliriz onu. Koyun bir masanın üzerine. Herhangi bir monitör ya da televizyonu bağlayın. Alın size bilgisayar.
Monitörün zaten... arkasında yapıştırın. All in one.
Hakikaten all in one. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla Asus'un yaptığı en büyük inovasyon da bu. Evet. Yani bir bilgisayar var şu an elimizde tuttuğumuz. Tek başına da.
Ekransız bir dizüstü bilgisayar tutuyoruz şu an.
Bilgisayar gibi düşünülebilir. Burada da bir tablet bilgisayarımız var. Bu tablet bilgisayar. Hem bir tablet bilgisayar hem de bir ekran.
Evet.
Şimdi bakın Android işletim sistemi çalışıyor. İstasyona bağlıyorsunuz. Ve Windows işletim sistemi geliyor.
Bu kadar.
Yani bu kadar. Hatta tekrar çıkartıyorsunuz. Windows gidiyor ve anında Android geliyor.
Evet, siz daha çıkarıp da kendinize çevirdiğinizde Android zaten açılmış oluyor.
Yani Asus bu noktada hakikaten bu geçiş olayını çözmüş. Genelde bu tip sistemlerde geçiş sıkıntısı yaratıyor.
Evet, biraz yavaş geçer, geçmez.
Asus'un daha önce benzer denemeleri vardı aslında. Bu ilk denemesi değil ama hani mükemmele en yakın sonuç bu olmuş. Bu noktada bunun altını çizmek gerekiyor.
Ben zaten Computex'te bunu denediğimde geçişler bu kadar hızlı değildi.
Evet. Hatırlarsan.
Orada sormuştum Asus görevlilerine, mühendislerine. Hani bu geçişler hızlanacak mı? Evet, üzerinde çok ciddi çalışıyoruz. Hedefleri tutursak çok neredeyse anlık bir geçiş deneyimi kullanıcılara sunacağız.
Olayı çözmüşler.
Hakikaten yapmışlar.
Olayı çözmüşler. Asus'un geliştirmiş olduğu bu sistem aslında ileriye dönük olarak çift işletim sistemli makinelerinin de önünü açacak gibi görünüyor. Her ne kadar Microsoft, Windows'un yanında Android işletim sistemini görmek çok istemese bile en azından Google cephesinde belki Android ve Chrome'u aynı anda çalıştırabilen sistemler Asus'un geliştirdiği bu yöntemle hızla pazara girebilir. Çünkü bakıldığında hakikaten neredeyse kayıpsız bir şekilde iki işletim sistemi arasında geçiş yapabiliyoruz. Şimdi Windows tarafında bir dizüstü bilgisayar olarak bu makineyi kullanırken Asus'un bize sunduğu bazı kolaylıklar var. Bunlardan bir tanesi Asus'un konsol adını verdiği yazılım. Bu yazılım özel bir arayüz. Microsoft'un Windows'taki modern arayüzünü andıran bir yapıya ve tasarıma sahip. Sistemin genel gidişatını, sistemin bazı kritik fonksiyonlarını ve özelliklerini bu arayüz üzerinde kontrol edebiliyoruz. İşte depolama tarafında ne kadar yerimiz kaldığını, diğer taraftan disk paylaşımı, hotspot paylaşımı, diğer taraftan yine bakıldığı zaman spend teknolojisi gibi
Ekranı
ayarlama özelliği birazdan bahsedeceğiz bundan. Aynı zamanda sesle ilgili çeşitli optimizasyonlar yapmamızı sağlayan pek çok ayara buradan hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Hatta Asus'un cloud sistemine de buradan ulaşabiliyoruz. Yani bulut depolama tarafında da dosyalarımızın yedeğini bu arayüz üzerinden yine paylaştırabilmek mümkün. Hazır ekrandan bahsetmişken spend moduna geçelim Ender istersen. Burada aslında bakıldığı zaman ekranımızın renk doygunluğunu ayarlıyoruz ki bize 3 tane otomatik seçenek sunuyor. Vivid, Theater ve Normal olmak üzere. Normal zaten günlük kullanımda tercih etmemiz gereken seçenek. Theater, dizi tüm işlerde film izlerken tercih etmemiz gereken seçenek. Vivid de en keskin görüntüyü elde etmek istediğimiz zaman bizlere sunulan bir seçenek. Ya da eğer arzu edersek manuel tarafına girerek kendimiz tercihimize uygun, isteğimize uygun kişisel ayarımızı kendi kendimize yapabiliyoruz. Bu seçenek de bizlere sunulmuş durumda. Ve aynı zamanda Asus burada sesle ilgili de bize bazı seçenekler sunuyor. İstersen biraz onlardan bahsedeyim. Çünkü ses tarafında da en nihayetinde bu bilgisayarda Ice Power teknolojisi bulunuyor ki ben genelde Oysan tarafından geliştirilmiş bir ses sistemine sahip olduğunu görmekteyiz. Şu an görülebileceği üzere farklı ses seçenekleri de bizlere sunulmuş durumda.
Burada bize müzik dinlerken seçeceğimiz moddan, film izlerken seçeceğimiz moda kadar birçok farklılıklar var. Hatta ses kaydederken mikrofonun özelliklerini, mikrofon profillerine ulaşabiliyoruz. Oyun oynarken yine çevresel ses gibi etkenleri devreye dış bırakıp tekrar aktif hale getirebiliyoruz. Hatta görüşme yaparken ki speech modda da kişilerin seslerini daha net ve anlaşılabilir şekilde duymamızı olanak sağlayan birçok ayarı gene bu panel altından yapabilmek mümkün. Gerçekten ses konusunda zaten Asus'un dizüstü bilgisayarlarda da hep belirlediği bir kriter, standart vardır. Tablet tarafında da o standart altına düşmeyerek hakikaten ses konusunda insanlara tatminkar performans sunan cihazlar yapıyorlar.
Evet, tüm bunların dışında genel kullanım anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Windows 8'in kendi klasik uygulamalarından tutun da oyunlara kadar pek çok noktada cihaz sizin için herhangi bir rahatsız edici problem yaratmıyor. Performansa şimdi geçeceğiz. Performans tarafında ilk olarak sentetik testlerle başlayalım. Şu an zaten ekranınızda bir test tablosu geliyor. Aslında benzer donanıma sahip pek çok cihazın elde edebileceği performans değerlerini biz Transformer Trio ile de elde ettik. Burada düşük olan taraf depolama tarafındaki skorlarımız. Onda da mekanik tabanlı 5400 devir dakika hızına sahip 500 GB diskin etkisi büyük. Gönül isterdi ki bu bilgisayarda en azından bir 128 GB SSD olsun da mekanik disk olmasa bile o kapasite üzerinden gidelim. Ki Asus'un böyle seçenekleri de var başka modellerinde. Asus ama burada maliyetleri aşağı çekebilmek adına mekanik bir disk kullanmış. Onun da kapasiteyi 500 GB olarak belirlemiş ama bu böylesine bir bilgisayar için çok başarılı bir kombinasyon olmamış. hakikaten performans anlamında sistemi aşağı çeken bir unsur.
Evet, i5'in takdire şayan bir performansı var hasbel tarafında. 2 çekirdek 4 thread gerçekten günlük kullanımda çok fazla yeten bir performans, tatminkar bir performans sunuyor. Evet, disk kısmı gerçekten ciddi anlamda performansı aşağı çekiyor. Demin de dediğimiz gibi biraz önce bu keşleme tampon bellek sistemlerini en azından devreye soksalardı veya senin dediğin gibi 128 GB'lık bir SSD'ye yönelip ekstradan dışarıdan SD kartta, micro SD kartta depolama seçeneklerini de göz önünde bulundurabilirdi. Zaten tablet tarafında micro SD girişi var ve slotları paylaşabiliyoruz yani. Hı hı. Tableti taktığımız micro SD'yi Windows modunda kullanamama gibi bir durum da söz konusu değil. Yani sistem ona da erişebiliyor. O yüzden bakıldığında kullanıcıları bir de tablet tarafında normal düz bir SD kart seçeneği sunulduğunu varsayarsak aslında
olması gereken evet, de o.
Hem fotoğrafları vesaire de söküp takarken fotoğraf makinemizden belki daha hızlı bir erişim sağlayabilir. Aynı zamanda da depolama alanında yeni bir kulvar açardı ve belki bakıldığında 128 GB'lık SSD kullanıcılara bu tarz ekstra depolamalarla beraber yeterli gelirdi. Ama gerçekten 500 GB'lık mekanik disk burada biraz ürünü.
Kapasite anlamında olmasa bile performans evet, anlamında maalesef dar boğaz yaratan kısım oluyor. Oyun performansına geçelim isterseniz. Şimdi oyun tarafında bu dizisi bilgisayarda harici bir ekran kartımız bulunmuyor. Intel'in işlemci Entegre HD 4400 grafik birimi var. Dolayısıyla çok yüksek beklenti içerisinde olmamak gerekiyor. Şimdi 11.6 inç büyüklüğündeki ekranımız Full HD çözünürlük sunuyor ama Full HD'de oyun oynamak böylesine bir sistemde çok mümkün değil. Çünkü grafik biriminin nefesi yetmiyor o çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunmaya. Biz sizler için bu çözünürlükteki testleri de yaptık. Hani bakıldığı zaman belli başlı oyunlarda 20-30 kare saniyesinde performans elde edebiliyoruz ama oyun demek biraz keyif bakıcılık evet, demek. Dolayısıyla hani 25 karede oyun oynamak da o oyundan haz alma anlamında bizi olumsuz etkileyebilecek bir faktör. Dolayısıyla çözünürlüğü düşürmek gerekiyor.
Evet, çözünürlüğü düşüreceksin, grafik detaylarını düşüreceksin. Belki 40-50 kare saniyelere 200 sene öncesindeki oyunlarda yakalayabilirsin ama bu sefer de o görüntü kalitesiyle oyun zaten keyif verecek bir ortam sunmuyor pek fazla. O yüzden bu biraz daha iş odaklı.
Eğlence odaklı.
İki boyutlu böyle güzel platform oyunları da var. Onlar da çok sarıyor. O tarz oyunlarda zaten yani hiçbir sıkıntısı yok. Rahatlıkla oynanabilir.
Zaten bu bilgisayarın şöyle bir güzelliği var. Birazdan bahsedeceğiz. Hani bilgisayar tarafında oyunlar biraz sıkıntı yaratıyor ama Android tarafına geçtiğiniz zaman oyunlar daha eğlenceli bir hal alıyor. O tabii oradaki performansı ayrıca değerlendiriyor olacağız. Pil performansına geçelim isterseniz. Şimdi önümüze duran bilgisayarda iki farklı sistem var ama biz dizüstü bilgisayar kısmında yani istasyondaki pilin performansından bahsediyor olacağız. Yani pil anlamında bu bilgisayar yoğun yük altındayken 1,5-2 saat aralığında, hafif yük altındayken de yaklaşık 4-4,5 saatlik bir pil performansı sunuyor. Böylesine bir bilgisayar için ortalamayı yakaladığını söyleyebiliriz. Hani en nihayetinde nominal bir kullanımla yine ideal koşullarda 4 saat yakalanacaktır diye düşünüyorum günlük kullanım senaryoları çerçevesinde. Dediğimiz gibi böyle senin bir bilgisayar için hani çok ideale uzak bir sonuç değil. Belki biraz daha yüksek olabilir ama.
Olabilir evet.
Yine ama de hani günlük ihtiyaçları karşılayabilecek süreyi
evet,
sunuyor.
Evet 4 saat kötü bir süre değil ve bakıldığında istasyon kısmı biraz daha güce aç bir altyapıya sahip olduğu için tabii ki doğal olarak pilini daha çabuk tüketiyor. Ama bakıldığında bu tarz üretkenlik modundayken zaten kullanıcılar büyük ihtimalle bilgisayarlarını bir prize bağlamayı tercih edeceklerdir. Ama gene de priz olmasa bile, dışarıda olsalar, bir seyahatte, yolculukta bile olsalar 4 saatte bence fena bir süre değil açıkçası.
Ki pil tarafında aslında artı bir avantajı var. Tablet kısmına evet, geçtiğimizden pil süresi zaten hallice uzuyor olacak. Onlardan yine bahsedeceğiz. Bir de şunu gösterelim. Isınma anlamında sıkıntısı var mı yok mu? Biz oldukça kapsamlı ısı testleri yaptık. Şunu söyleyebiliriz. Yoğun yük altındayken en sıcak noktası 40 dereceleri görebiliyor. Ama genelde bakıldığı zaman hani 35 dereceler seviyesinde seyrettiğini söylemek mümkün. O da yine böyle senin bilgisayar için hani gayet olması olur, gereken değerler. Bu bağlamda çok rahatsız edici olduğunu söyleyemeyiz. Dediğimiz gibi 40 derece bile en yoğun yük altındayken en sıcak noktanın aslında ölçülen ısı değerleri olarak ifade edilebilir. Şimdi tablet kısmına geçelim isterseniz. Tablet tarafında Android 4.2 işletim sistemimiz var ve Asus'un kendi geliştirmiş olduğu özel bir arayüz evet, bizleri karşılıyor. Bu özel arayüz çerçevesinde solda ufak bir ikon bulunuyor. Bu ikona basarak Asus'un yine geliştirmiş olduğu belli başlı uygulamalara erişebiliyoruz. Hatta bunları multitasking modda kullanabiliyoruz. Yani arka arkaya hepsini çalıştırıp aynı anda bu uygulamalardan istifade edebilmemiz de mümkün. Arayüz de oldukça akıcı çalışıyor. Arayüz konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii bu noktada Android 4.2 yavaş yavaş güncelliğini yitirmeye başlayan bir işletim sistemi versiyonu. Belki ileriye dönük olarak Asus bir güncelleme yapar ki yapması da gerekiyor aslında.
Tabii burada Intel'in de durumu önemli. Intel'in de bu kullanılan Atom platformu için 4.4 kodlarını optimize edip yayınlaması gerekiyor. Intel böyle bir hamlenin ardından ben açıkçası bu üründe, böyle premium bir üründe 4.4'ü veya gelecek Android sürümleri bekliyorum açıkçası.
Tabii en azından ucuz bir sistem olmadığını evet, söylemek gerekiyor. Dolayısıyla işletim sistemi tarafında da Android tarafı bile olsa güncellemeden kullanıcıların bekleyeceği gelişimler olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii Atom 25-60 işlemcisi olduğunu söylemiştik. Bu en güncel işlemcilerden bir tanesi değil. Evet. Aslında bakılırsa bir önceki jenerasyonu temsil eden bir işlemci. Dolayısıyla performans anlamında en iyisini sunmuyor ama pek çok kişinin performans ihtiyacını karşılayabilecek, işlemci tarafındaki performans ihtiyacını karşılayabilecek altyapıyı da bizlere verebiliyor. İşin kötü tarafı grafik tarafı. PowerVR CGX 544 MP var. Bu grafik iyi diyenlere inanmayın, iyi değil. Özellikle Full HD çözünürlükte maalesef iki jenerasyon geriden gelen platform olduğunu söylemek gerekiyor. Şu an zaten oyunlarla ilgili deneyimlerimiz ekranlarınıza geliyor. Oyun oynarken hatta Moga Power'ın kontrolcüsüne bağlamış olduk. Kontrolcüyle beraber oynuyoruz oyunları. İşte şu anda mesela Need for Speed Most Wanted var. Görebileceği üzere akıcı oyun deneyimini bizlere sunmuyor. Oynanabiliyor mu? Evet oynanabiliyor.
Ya oynanır da o
yani. Ama günümüzde modern üst seviye mobil cihazlarındaki performansı elde edemiyoruz.
Edemeyiz kesinlikle. Zaten 544 aslında bakında 543'ün DirectX 9 uyumlu versiyonu olarak gözükebilir yani.
Mimari anlamda
yeni bir şey olarak sunmuyor. Aynı işlem gücü, her şey aynı. DirectX 9 API'ne destek veren bir model ve bunun çift çekirdekli versiyonu Apple'ın düşük çözünürlükte ürünlerinde yüksek kare saniye değerlerinde A5'te çok iyi oyun deneyimi sunuyordu ama o ürünlerin ekran çözünürlüğüne baktığımızda ikinci nesil iPad yani 1024'de 768 aynen. Veya iPhone 5 çok yine düşük bir çözünürlükteydi. Orada yüksek kare saniye değerlerine ulaşıyordu ama Full HD gibi 1920x1080 gibi yüksek bir çözünürlükte bunun yarı gücündeki bir grafik birimi maalesef oyun deneyimi anlamında akıcı şeyler, akıcı performanslar sunamıyor.
Hatta buradan Need for Speed Most Wanted'ı geride bırakarak Dead Trigger 2'ye geçelim. Şimdi Dead Trigger 2 şu anda yüksek görüntü kalitesindeki haliyle ekranlarınızda geliyor. Yine burada atlamaların olduğunu görmekteyiz. Oyun çok akıcı bir şekilde çalışmıyor. Ama şimdi isterseniz kalite ayarını düşüğe alalım ki zaten bize iki seçenek sunuyor Dead Trigger düşük ve yüksek olmak üzere. Düşüğe aldığımızda oyunun rahatladığını hissediyorsunuz. Bu da yine bizim aslında az önce söylediğimiz şeyi doğruluyor. Yani grafik biriminin gücü Full HD çözünürlükte Android platformu diye bile oyun oynatmaya maalesef yetmiyor. Bu bağlamda bakıldığı zaman zaten Intel'de yeni jenerasyon işlemcilerine kendi geliştirdiği grafik birimini kullanmaya başladı. Dolayısıyla 544 MHP Full HD'de oyunlar için çok çok akıcı deneyim bizlere sunmuyor. Oyun performansı da böyleydi ama diğer taraftan bakıldığı zaman Android işletim sistemi üzerinde Asus'un bizler için sağladığı bazı ekstralar var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Örneğin bir not uygulaması var. Bu not uygulamasında parmağınızla aldığınız notlar bile hızlı bir şekilde sıra halinde düzenli bir metne dönüştürülebiliyor. Bu bizim beğendiğimiz notlardan bir tanesi açıkçası Ender. Dolayısıyla Android tarafında tablet kullanırken zevk alacağınızı söyleyebiliriz. Az önce Splendid teknolojisinden bahsetmiştik. Görüntü iyileştirme teknolojisi. Aynı uygulamayı Asus bize tablette de veriyor. Evet. Dolayısıyla tablet tarafında da görüntü ayarlarını istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda güç yönetimiyle ilgili bazı uygulamalar da var. Yine bu uygulamalar çerçevesinde örneğin akşam hangi uygulamaların Wi-Fi kullanıp kullanmaması gerektiğini, ne kadar süreler boyunca kullanabileceğini siz kendiniz kişisel olarak belirleyebiliyorsunuz. Ya da Asus'un sunmuş olduğu ön profilde ayarlardan herhangi birini seçerek de bunlardan istifade edebiliyorsunuz.
Tabii şunu da atlamamak lazım. Sen az önce de bahsettin parmakla not alınabiliyor ama Android işletim sisteminin bir avantajı da klavye ve mouse ikilisine de iyi bir şekilde destek veriyor. Mouse biraz sonradan eklenmiş gibi dursa da Android'in genelinde yani öyle bir deneyim oluştursa da temel fonksiyonları rahat bir şekilde yerine getiriyor ama iş klavyeye geldiğinde hakikaten tablet tarafını bile üretken bir hale getirebilmek mümkün. Zaten başarılı bir klavyede de tableti çok güzel değerlendirip Android tarafında da aslında bakıldığında kullanıcılar çeşitli makaleler yazıp çeşitli temel işlerini rahat bir şekilde yerine getirebiliyorlar.
Evet buradan da isterseniz Android tarafındaki performans değerlerinden bahsedelim. Şimdi Atom Z2560 ve PowerVR CGX 544 MHP'den bahsetmiştik. Şu an ekranlarınıza test tablosu geliyor. Görebileceğiniz üzere hani orta şekil performans sunduğunu söyleyebiliriz. Günümüzün üst seviye mobil cihazlarıyla, Android tabanlı cihazlarla kapışabilecek performansı bizlere sunamıyor ama işte bir jenerasyon öncesinin cihazlarına yakın performans sunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin hani Quadrant'ta Atom Z2560 Tegra 3'lü One X'ten daha yüksek skor almayı başarabilen bir platform. Ama bakıldığı zaman hani 2014'ün standartlarıyla kıyaslamak gerekirse eğer hani en yüksek Android tabanlı en yüksek mobil cihazları yakalayabilecek performansa sahip değil.
Gerçekten Atom da Intel'in de zaten bu platform için çok yüksek performans beklentileri yoktu ve yenilediler biliyorsun şu anda.
Bay Trail
platformunda daha yüksek performans ve rekabetçi performans sunan modelleri sunuyorlar. Buradaki evet 2560 biraz daha Intel'in de hedeflediği orta seviye cihazlar için tasarladığı bir platformdu. Böyle bir premium bir üründe açıkçası performans zayıflığını yer yer hissettiriyor.
Yani dediğimiz gibi oyunlar tarafında full HD çözünürlüklü bir panel olduğu için aslında en büyük sıkıntı yatan noktalardan bir tanesi de bu ister istemez donanımı yükseltirken grafik biriminin bu donanımı yakalayabilecek gücü sunmuyor olması oyun deneyimini aşağı çeken bir unsurdu. Oyun için düşünüyorsanız eğer tabii ki Android platformunda pek çok irili ufaklı oyun var. Bunların pek çok yine akıcı bir şekilde oynanabilir ama o kallavi dediğimiz yüksek grafik kalitesi sunabilecek oyunlarda yer yer şişmelerin yaşandığını da görebiliyorsunuz. Bir performansa geçecek olursak eğer tablet bilgisayarlarının en güzel avantajı burada da karşımıza çıkıyor. Asus Transformbook Trio'nun tablet olarak kullanım, yani ekranı çıkarıp tablet olarak kullanmaya başladığınızda yaklaşık 10 saat 11 saatlik bir pil performansını yakalayabiliyorsunuz. Hatta yaklaşık olarak bizim ölçümlerimizde 10 saat 40 dakika gibi bir performans verdi bizlere. Hani az önce bahsettiğim gibi otobüs yolculuğu.
Evet.
Hani dizüstü bilgisayarın pili bitmeye başladığı yerde tabletle aslında devam edebiliyorsun bir alanda bakıldığı zaman. 10 saat çünkü ya da ikisinden birisini seçerek oradaki mesafeye göre ideal kombinasyonu yakalayabiliyorsun.
Gerçekten öyle. Tüketim moduna geçtiğimizde yani video vesaire müzik dinleme moduna geçtiğinde Windows'u çalıştırmanın bir mantığı yok. Çünkü aynı şeyleri Android tarafındaki tablet bölümüyle de yapabiliyorsun. Üzerine bağlı bile, istasyona bağlı bile olsa burada Android'i kullanmak daha mantıklı bir tercih. Çünkü pil ömründe senin de dediğin gibi çok daha inanılmaz süreler sunuyor ki sizin daha ürünün pili bitmeden sizin piliniz bitmeye başlıyor. Bizim hep sıklıkla kullandığımız bir terim bu uzun pil süresi sunan cihazlarda. Gerçekten yola çıkacaksanız, bir şeyler izleyeceksiniz ve pilin size bütün gün boyunca gitmesini istiyorsanız burada işin Android tarafı ön plana çıkıyor. Eğer Windows tarafında kullanırsanız demin belirttiğim süreler sizi yarı yolda bırakabilir ama Android tarafında pili bitirip yarım kalma durumu çok çok daha az yaşanacaktır.
Kaldı ki diğer taraftan tableti uzun yolculuklarda çok sık kullandığınız ve pili bitmeye başladı diyelim. İstasyonun pil durumu iyiyse eğer istasyonu takarak direkt cihazı evet. Şarj etmeye devam edebiliyorsunuz. Bu bağlamda da birbirlerini destekleyen bir altyapıya sahip olduklarını da söylemek gerekiyor. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. İstasyon kısmında klavyede bir Android Windows geçiş butonumuz var. Bu butona basarak Windows'tan Android'e ya da Android'den Windows'a neredeyse kayıpsız bir şekilde geçebilmek mümkün. Özellikle bazı zamanlarda mekanik diske bağlı olarak Windows'tan Android'e geçmek ufak gecikmeler yaşatabiliyor ama genel olarak bakıldığında herhangi sıkıntısız bir şekilde herhangi bir problem yaşamadan bu geçişi tamamlayabiliyorsunuz. Bu da yine önemli bir unsur. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi böylesine bir cihaz yapıp iki işletim sistemi arasında geçiş sorunlu olması ister istemez sonuca olumsuz yansıyabilecek bir durum olurdu ama Asus bu işi başarmış. Görünüşte bakılırsa Asus mühendisleri iki işletim sistemi arasında nasıl hızlı geçeriz için bayağı kafa yormuşlar ve
çözmüşler.
Onu da söylemek gerekiyor. Şimdi işin en zor kısmına geldik. Sonuç kısmına yani değerlendirme kısmına. Hani çok yenilikçi bir cihaz onu söylemek gerekiyor. Evet. Bir benzeri daha yok piyasada. İstasyonu ayrı bilgisayar olan, tablet ayrı bilgisayar olan, tablet ayrıca kullanabildiğiniz, istasyonu ayrıca kullanabildiğiniz her şekilde kullanıcısında bir kullanım seçeneği sunan bir bilgisayarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem tablet, hem klavyeli tablet, hem dizüstü bilgisayar hem de bir masaüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. İsmi Trio demişler ama aslında 4 farklı kullanım modu bizlere sunuyor. Bunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla sadece bu inovatif özelliklerinden dolayı bile yani en flash ürünlerden bir tanesi sonuyla bunu söylemek gerekiyor. Tabii ki belli başlı eksikleri var. Dizüstü bilgisayar kısmında benim problem yaşadığım en önemli unsur mekanik diske bağlı olarak düşen performans. Tablet kısmında benim yaşadığım önemli sıkıntı ise Intel platformunun grafik tarafındaki zayıflığından ötürü belli başlı oyunlarda performans düşüklüğünün yaşanması. Ama bundan hiçbirisi bu ürünün yenilikçi bir ürün olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Pek çok açıdan gerçekten ideal yakın bilgisayar yapmayı başarmış Asus. Bu iki donanımsal kısmı muhtemelen Trio 2'de düzeltirler. Ve ortaya gerçekten olması gereken o yenilikçi ürünü çıkar diye düşünüyorum.
Evet, özellikle Atom tarafında tamam platformu SoC'yi değiştirip tekrardan yeni bir altyapıya geçmek gerçekten uzun ve zahmetli bir iş ki bu cihazın tasarlanma ve geliştirme sürecinin de çok uzun olduğunu tahmin etmek güç olmayacaktır. Özellikle yazılım tarafındaki uyumu, geçişlerin net ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi gerçekten ciddi bir arka plan çalışması oluşturmuştur. Bakıldığında SoC kalsa bile yani Intel'in şu anda kullanılan Atom Z2560 modeli olsa bile senin de dediğin gibi iş biraz daha diskin üzerine biniyor. Diski sonuçta değiştirip ürünü daha farklı bir şekilde sunmak biraz daha basit. Tabii notebook kısmı için konuşuyorum. Daha basit olurmuş yani. Daha az çetrefilli olurmuş. Evet işlemciyi değiştirmek gerçekten daha uzun sürebilirdi ve ürünün belki de piyasaya çıkış tarihlerini de ciddi anlamda erteleyebilirdi ama ben açıkçası diskin mekanik yerine SSD kullanılmasının tasarım sürecinde ve geliştirme sürecinde çok da fazla ekstra böyle bir zahmete yol açacağını düşünmüyorum. İnşallah Trio 2'de bunları görmeyiz. Çünkü premium bir ürün alınca insan her noktasından üst seviye performans bekliyor. Ucuz bir ürün de değil. Sonuçta evet çok güzel özellikleri var.
Malzeme kalitesi oluşu yüksek.
Öyle performans anlamında da dizüstü tarafında işlemci performansı olarak gayet yeterli. Pil ömrü konusunda da başarılı bir cihaz. Ama bakıldığında insan iyi bir para ödediği bir üründe sağında solunda yani nasıl onu tatmin etmeyen bir şey olunca ister istemez canı sıkılıyor. Disk bunlardan biri, diğeri de tabletin işlemcisi. Trio 2'de açıkçası bunları görmezsek ürünün çok daha böyle herkese hitap edecek, vizyoner ve yüksek performanslı bir ürün olduğunu görebiliriz.
Ama tüm bunların hepsini bir kenara bırakırsak eğer bir donanım tutkunu, bir teknoloji tutkunu olarak şunu söyleyebilirim. Yani sıra dışı bu bilgisayar olmuş. Hani kalıp bozan, ezber bozan bilgisayar olmuş. Çünkü son dönemde bilgisayar üreticilerinin İçine düştü bir yanlış vardı. Aynı tasarımı ufak birkaç modifikasyon ve Intel ya da AMD'nin yeni çıkmış bir işlemcisiyle paketleyerek önümüze getirip evet. koyuyorlardı. Hani inovatif tarafta yani yenilikçilik tarafında, mühendislik tarafında vay be diyebileceğimiz çok fazla evet. seçenek bizlere sunulmuyordu ama hani son dönemde özellikle bu bilgisayarın işte o vay beni karşı olacak bilgisayar olduğunu evet. söyleyebiliriz. Çünkü evet eksikleri var ama en nihayet yenilikçi bir ürün. Daha önce görmediğimiz bir şeyi başarıyor. Yani iki bilgisayarı
kesinlikle heyecanlandıran bizlere
sunabiliyor. Evet. Hatta şimdi videomuzun sonuna gelirken biz şöyle yapacağız. Kardeş payı yapalım.
Evet.
Sen tableti al.
Sen de altını al.
Ben de altını alayım. Bunu içeride acaba... benim masamda monitöre bağlarım ve kullanmaya başlarım.
Acaba hangimiz daha kârda çıktık bu işten?
Şimdi biz bu ürünü Asus'a geri yollayacağız. Acaba evet. Asus sonucunda bize bir ürün yolladı. Bize size bir ürün yolladık diye sadece şunu yapıp tableti kullanmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum ama videomuzun sonuna gelirken şunu söyleyebiliriz. Yenilikçi bir ürün. Yenilikçi bir ürün yapmak her zaman risktir.
Evet.
Asus bu riski de göze almış. Bu açıdan bizim beğenimizi ve takdirimizi kazandığını söyleyebiliriz. Zaten yenilikçi fikir anlamında da ödülümüzü bizden almış olacak. Umarız ikinci jenerasyonda donanım tarafındaki eksikler de tamamlanır. Çünkü tablet tarafında grafik performansı, dizüstü bilgisayar tarafında da disk performansı bu bilgisayarın yenilikçi yaklaşımını bozan unsurlar oluyor. Ben zannediyorum ki zaten Asus bunların farkındadır diye tahmin ediyoruz. Evet. İkinci jenerasyonda bu eksikler de giderilerek ortaya dört dörtlük bir cihaz çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Böylece yenilikçi cihazların donanım tarafında da yenilikçi çözümlere ihtiyacı var. Onu da ifade etmiş olalım. Ben Erdi Özdağ.
Ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Asus'un üçü bir arada formundaki, kahve reklamı gibi oldu biraz ama üçü bir arada formundaki bilgisayarı ki bu alandaki şu an piyasadaki tek bilgisayar olma özelliğine sahip Transformbook Trio'yu inceledik. Bizden şimdilik bu kadar. Sürçülisan isek affola. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.